Ayrım 2. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 13. 1. Direniş hakkında. 20 Temmuz 1944'te ayrışan ruhlar bugün hala ayrılar. Fransız yazar ve filozof Albert Camus'a göre insan ne ise o olmayı reddedebilen tek yaratıktır. İnsanın baş kaldırmasının koşuludur bu. İnsan, baskı ve yoksulluğa karşı, anlamsız ve değersiz bulduğu bir yaşama karşı baş kaldırabilir. İnsanın baş kaldırdığı yerde dayanılabilir olanın sınırı aşılmış demektir. Baş kaldıran insan aslında şunu söylemektedir: şimdiye kadar dayanabiliyordum ama artık yeter. Artık kendimi savunacağım. Bu noktada isyancının her zaman ve sadece bir şeylere karşı olmadığı, değerli bulduğu için korumak istediği bir şeyler adına da isyan etmiş olabileceği görülür. Adaletsizlikten yakınan insan adalet istiyordur. Anlamsızlığa karşı direnen insan anlamın peşindedir. Her isyancı belki de farkında olmadan sevgiyi, tinsel ya da kutsal olanı arıyordur. Yani aslında her isyancı bir şeyleri reddederken bir şeyleri de kabul ediyordur. Her başkaldırının bu iki yüzü, eğer isyancı kendi ilkelerine aykırı araçlara başvuruyorsa, örneğin şiddete karşı şiddetle, yalana karşı yalanla mücadele ediyorsa, çelişki haline gelebilir. Camus'a göre ancak ortalama yürekler bu çatışmayı fazla zorlanmadan çözerler. Yüksek gerilimli yürekler için ise bu, kendilerini ölüme sürüklese bile çoğu kez bir çıkış yolu bulamadıkları korkunç bir problemdir. Adı sık sık öğrenci ayaklanması, genç kuşakların isyanı olarak değerlendirilen 68 hareketiyle birlikte anılan Ulrike Meinhof'un o yıllarda artık pek de genç olmadığı unutulur. Daha eski bir kuşağın üyesidir o. Hayat hikayesinin başlangıcı çok daha eski yıllara, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kuruluşundan hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllara dayanır. Ulrike Meinhof, 7 Ekim 1934'te doğmuştur. Onun dünyaya gözlerini açtığı yıl, Almanya'da demokrasinin Nasyonel Sosyalist Devrim diye adlandırılan politik bir darbe ile gömüldüğü yıldır. Bu darbenin ilk belirleyici adımı Adolf Hitler'in 30 Ocak 1933'te Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg tarafından şansölye olarak atanmasıydı. Mart ayına gelindiğinde ise yürürlüğe giren yetki yasasıyla demokrasi tamamen bertaraf edilmiş, Hitler'in diktatörlüğü başlamıştı. Nasyonal sosyalistlerin iktidara el koymaları Alman halkı arasında kayda değer bir karşı çıkışa yol açmadı. Çoğunluk Weimar Cumhuriyeti'nin sonu geldiği için seviniyordu. Hatta halkın geniş kesimlerinin demokrasiden kurtulma özlemi içinde oldukları bile söylenebilirdi. Versailles Anlaşması'nın yarattığı aşağılanma duygusu ve dünya ekonomik krizi arasında sıkışan halkta büyük, güçlü bir Almanya özlemi iyice pekişmiş, kargaşaya el koyarak yeniden düzeni sağlayacak popüler bir öndere duyulan ihtiyaç görünür biçimde öne çıkmıştı. Hitler bu beklentileri karşılayabilirdi. Karşılığında da kullandığı kuşkulu yöntemleri görmezden gelmek gerekecekti. Röhm darbesinin ardından Almanya sakin bir dönem yaşamaya başladı. İyi Nazi yıllarıydı bunlar. Kitlesel işsizlik aşılmış, ekonomik büyüme başlamış, dünyada Almanya yeniden önemsenir olmuştu. Bu çoğunlukla sahte başarılar aslında Almanya'nın basına getirilen sansür, toplanma yasağı, binlerce politik tutuklu ve toplama kamplarıyla bir terör rejimi altında yaşandığının pek de farkına varılmamasını sağlıyordu. Direniş bir yana, resmi çizgiden en küçük sapma bile iktidar sahiplerinin yıldırma ve şiddet yöntemleriyle karşılanıyordu. Ancak her şeye rağmen direnenler vardı. Nazi cinayetlerine ortak olmak istemedikleri için hayatlarını tehlikeye atan, suça katılmayı reddeden insanlardan hayranlıkla söz eden Ulrike Meinhof'a göre direnme görevi 1945 sonrası da devam etmeliydi. Geçmişle ilgili vicdan sorununu şimdiki zamanla bağıntılandırıyordu. 1964'te Hitler'e karşı yapılan Stauffenberg suikastinin 20. yıl dönümü için şunları yazmıştı: 20 Eylül eylemiyle haksızlığa ve şiddete karşı duranların mücadelesinin henüz kesin olarak kazanılmadığını kavramamızın zamanı geldi. 20 Temmuz'da ayrışan ruhlar bugün hala ayrılar. Gazeteci Ulrike için bu ruhları ayırmak önemli bir görevdi. Cephelerin belirsizleşmesine, neyin iyi neyin kötü, kimin dost kimin düşman olduğunun birbirine karışmasına izin verilmemeli, iki taraf Nazi İmparatorluğunda olduğu gibi açık biçimde birbirlerinden ayrılmalıydı. Nazi karşıtı olduklarını ve direniş çevrelerine katıldıklarını söylediği anne babasıyla öyle bir dönemde doğru safta oldukları için gurur duyuyordu. Peki ama taraflar her zaman bu kadar kesin çizgilerle birbirinden ayrılabilir mi? Suçlu ve suçsuzu bu kadar kesin çizgilerle ayırt etmek her zaman mümkün mü? Farklı direniş biçimleri olamaz mı? 1933'te henüz genç bir adam olan yazar Hermann Lenz, o dönemde yaşadıklarını kitaplarında aslında kendisi olan Eugen Rapp'ı temel alarak anlatmıştır. Eugen Rapp, Almanya'nın büyük misyonuna inanmaz. Kahverengi gömleklilerin kasıntılı hallerinden nefret eder. Sıraya girip uygun adım yürümek yerine tek başına gezip dolaşmaktan hoşlanır. Oysa Nazilerin hüküm sürdüğü bir ülkede böyle birinin hayatı her zaman tehlikede demektir. Eugen henüz ne olmak istediğini bilemediği için önce Münih'te, sonra Heidelberg'de sanat tarihi okumaya başlar. Üniversite öğrenimi daha çok kendisini gizlemeye yaramaktadır. Gereğinden fazla göze batmak istemediği için ve anne babasının ısrarları nedeniyle Nasyonal Sosyalist Öğrenci Birliği'ne üye olur. Fakat kısa süre sonra hastalığını ileri sürerek çıkar birlikten. Her zaman fazla kuşku yaratmamayı başaran Eugen Rapp, aslında cesaret isteyen bu oyunda şansı yaver giderse kimsenin gözüne batmadan bir kenarda yaşamaya devam edecek, en kötü ihtimalle de halk düşmanı olarak ihbar edilip artık her yerde kurulan toplama kamplarından birine gönderilecektir. Eugen Rapp kahraman mıdır? Hayır. Ancak Nazi yandaşı olduğu da söylenemez. O arada kalmıştır. Eğer bir isyancının her zaman hayır ve evet dediği doğruysa Eugen Rapp sadece çok kısık sesle hayır der. Gevezelik etmekle yetinmeyip harekete geçen insanlara hayranlık duymasına rağmen kendisi hiçbir şey yapmaz. Bir yerde gördüğü madeni levha üzerine oyulmuş, elinde bomba tutan çıplak adam hakkında bir şeyler yazmak ister ama evine dönerken aklına sadece şu dizeler gelmiştir. İmreniyorum bu çıplak adama ama sıkça atarsa bomba, bir daha bu eylem gerçekleşmeyecek çünkü hayatı adamın sona erecek. Gerçek şu ki Eugen Rapp şiddete başvurmaz. Bu sahtekarlık yıllarını eğilip bükülerek geçirecektir. Onun direnme biçimi budur. Dışarıya karşı mümkün olduğunca göze batmamayı amaçlar. Tek küçük karşı çıkışı her zaman burjuvalar gibi şık giyinmesi ve saçlarını uzatmasıdır. Bu maskenin altında istediğini yapıp istediğini düşüneceği özgür bir alan yaratmıştır. Bu özgür hücresinde ona çatı katındaki odası ve yaşadıklarını yazdığı güncesi eşlik eder. Eugen Rapp gözlemlerini derlemeyi önemser. Çünkü ruhunu ancak böyle bilemektedir. Örneğin 1933 öncesi üniversitede saçları omuzlarına kadar uzun, İngiliz kumaşından giysiler giyen ve gümüş saplı baston taşıyan bir doçentin aniden saçlarını kazıttığını, üniforma giyerek Alman hareketinin edebiyatı üzerine seminerler verdiğinde güncesine yazacaktır. Eugen Rapp hayalci değildir. 30'lu yılların ortaları onun zamanı olmasa da içinde yaşadığı bu zamana kendisini kapamaz. Dönemini onaylamıyor olsa da kendisini gerçeğe açık tutar. Eğer ona bu karanlık zamanlarda yaşamanın olanaklı olup olmadığı sorulacak olsaydı, evet derdi. Sanırım Werner Meinhof da benzer sorular ve sorunlarla karşı karşıyaydı. Hitler iktidarı ele geçirdiğinde Eugen Rapp'tan yani Hermann Lenz'den 10 yaş büyüktü. Yani 32 yaşındaydı. Evli ve Wienka isimli bir kız babasıydı. O da sanat tarihi okumuştu. Ama Eugen Rapp'ın aksine öğrenimini tamamlamış ve doktor unvanıyla Oldenburg Kent Müzesi'ne müdür yardımcısı olmuştu. Yani Werner Meinhof sırtında ailesinin sorumluluğunu taşıyor ve çok şey vaat eden mesleki kariyerinin ilk basamağında bulunuyordu. Belki de daha 1 Mayıs 1933'te NSDAP'ye üye olmasının nedeni ailesi ve mesleki kariyeri hakkında duyduğu bu kaygıydı. Belki o da Eugen Rapp gibi gizlenmek için atmıştı bu adamı. Her ne olursa olsun Werner Meinhof'a tipik bir Nazi yandaşı demek olanaksız. Hayatı düz bir çizgi izlememişti. Hatta gençliğinde dik kafalının biri olduğu bile söylenmekteydi. Protestan olan babası Johannes Meinhof, Halle'de başpapazlık yapıyordu. Karısı Matilde'nin dünyaya getirdiği 10 çocuktan en küçüğü, Ekim 1901'de doğan Werner'di. Matilde Meinhof, Werner henüz 7 yaşındayken ölünce Johannes o zaman henüz 24 yaşında olan Dorothea Schmitz ile evlendi. Daha sonraları babası ve üvey annesiyle arası bozulan Werner, lise eğitimini bırakıp basit bir zanaatçı olarak hayatını kazanmak üzere Hamburg'a gitti. 1,5 yıl sonra Halle'ye geri dönerek çeşitli işletmelerde tesviyeci olarak mesleki eğitimini sürdürdü. Daha sonra babası tarafından okula devam etmeye ikna edildiği anlaşılıyor. Werner'in zanaatçı olma planları aile geleneğine hiç uygun değildi. Meinhof'ların erkekleri özellikle Württemberg'de kuşaklar boyunca papazlık yapmışlar, kadınları ise ya papaz ya da doktorlarla evlenmişler veya Werner'in ablalarından biri gibi misyoner olmuşlardı. Elbette istisnalar vardı fakat aile Werner'den en azından akademik mesleklerden birini seçmesini bekliyordu. Werner Meinhof papaz olmak istemiyordu. Eğer ille de üniversiteye gidecekse sanatla ilgilenmek niyetindeydi. Fakat önce Osterburg Altmark'ta yarım bıraktığı lise eğitimini tamamlayıp Halle Lisesi'nden Mayıs 1924'te mezun oldu. Osterburg'dayken ailesi zanaatçılıktan geldiği, kendisi de SPD üyesi olduğu için Johannes Guthardt isimli bir okul müfettişiyle tanışmış, Guthardt'ın tek çocuğu olan Ingeborg, Werner'den 8 yaş küçük olmasına rağmen ona aşık olmuştu. Sanat tarihi öğrenimini tamamlayarak Doğu Falya'da ağaç oyma sunaklar adlı kapsamlı doktora çalışmasını bitirince önce Halle'de bir ilkokula, daha sonra da Danzig'deki ortaokullardan birine resim öğretmeni olarak atanmasının ardından Ingeborg Guthardt ile evlenmişti. Ingeborg evlendikleri 1928 yılında liseyi yeni bitirmiş 19 yaşında genç bir kızdı. Genç çift Werner Meinhof'un yeni açılan eyalet müzesine asistan olarak atanması üzerine Oldenburg'a taşındı. Birkaç ay sonra bu işine neredeyse 9 ay ara vermek zorunda kalacaktı çünkü burs kazanmıştı ve Floransa'da Sanat Tarihi Enstitüsü'nde eğitim görmek için genç karısıyla birlikte Floransa'ya gitti. Oldenburg'a döndükten bir yıl sonra 10 Temmuz 1931'de dünyaya gelen kızlarının adını Wienke koydular. 2 yıl sonra 7 Ekim 1934'te Ingeborg Meinhof ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. O da kızdı. Ulrike Maria adını verdiler. Baba Werner Meinhof son derece güler yüzlü, girgin ve çok yönlü ilgilere sahip biriydi. Üniversite döneminden bir tanıdığı onu Jolly Good Fellow, akıllı, kafası hep düşüncelerle dolu ve dini sorulara sonuna kadar açık diye tanımlamıştı. Gerçekten de ailesiyle anlaşmazlığına rağmen son derece dindar olan Werner Meinhof için inancı her türlü politikadan daha üstündü. Anlaşıldığı üzere Protestan Kilisesi'nin nasyonel sosyalistlere yanaşması onu çok öfkelendirmişti. 1933 sonbaharında Aryan olmayan kişilerin kiliselerde hizmet vermesini yasaklayan Aryanlikle ilgili yasa çıktıktan kısa süre sonra yeni Piskopos Müller bütün Protestan gençliği Führer Adolf Hitler'e teslim etti. Artık bütün gençlik birlikleri Hitler gençliğine tabi olacaktı. Yeni Hristiyanların niyeti, dini zamanın ruhuna uydurmaktı. İsa'nın Yahudilik yükünden arındırılarak Aryanleştirilmesini, dinin Almanlaştırılmasını istiyorlardı. İnanılması güç ama vahiy 1933 yılıyla başlatıyorlardı gerçekten de. Hem de büyük bir ciddiyetle. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 20.